Ayrım 22.
1200 yılı sıralarında Arap felsefesi ve bilimin öğrenilmesi, dolayısıyla antik felsefe ile o zamana kadar bilinmeyen bir genişlikle tanışılması, bu akımı birdenbire hızlandırmıştır. Bu gelişme de sonunda din ile felsefenin ayrılmaları sonucuna vardıracaktır. Orta Çağ felsefesi, antik felsefenin belli bir açıdan sürüp gitmesiydi. Bu belli açıda Hristiyanlığın açısıydı. Orta Çağ kültürü, antik çağ dünya ve hayat anlayışının Hristiyanlaşmasından oluşmuştu. Orta Çağ felsefesinin öğretilerine geçmeden önce bir de şu konuyu biraz aydınlatmak yerinde olacak. Hristiyanlaştırmak ne demektir? Hristiyanlığın getirmiş olduğu, antik çağın bilmediği ya da bağlanmadığı yeni görüşler nelerdi? Bu Hristiyan olan ne? Antik dünya ve hayat anlayışı karşısında Hristiyanlığın özellikleri, kendisine özgü düşünceler hangileridir? Hristiyan dünya görüşünün başlıca özelliklerini antik çağındakilerle karşılaştırarak belirtmeye çalışalım. Hristiyanlığa özgü olan bir anlayış her şeyden önce bu dinin Tanrı kavramıdır. Hristiyanlıkta Tanrı, dünyayı istenciyle yoktan var etmiş olan Yaradan'dır. Hristiyanlığın birçok görüşleri bu Tanrı anlayışına bağlıdır. Bunun doğal, mantıki bir sonucudurlar. Nitekim böyle bir Tanrı kavramı, Yaradan ile yaratık arasına aşılmaz bir uçurum, giderilemez bir ayrılık koyar. Oysa antik çağda Yaradan ile Yaratan'ın arasında bu kesin karşıtlık yok. Çünkü antik çağ için Tanrı, bu evrenin bir mimarıdır, bir yapı ustasıdır, Demiorgos. Biçimlendirdiği maddeyi Tanrı hazır bulmuştur. Madde de Tanrı'nın kendisi gibi öncesizdir, onun gibi yaratılmış değildir. Dipnot. Örneğin Anaksagoras'ta nous ve spermata kavramları. Yaradan yaratık ile ilişkisi için antik çağın tipik bir görüşü olan yeni Platoncu felsefeye göre Tanrı varlığın kendisidir. Geri kalan bütün var olanlar tanrısal varlık dolayısıyla ondan pay aldıkları için var olmuşlardır. Dolayısıyla da bütün yaratıklar dünyası, canlılar, cansızlar, Tanrı'dan türediklerinden emanatio, onunla özdeştirler, onunla bir özdendirler. Onun pek sönükleşmiş ışınları olsalar bile, oysa Hristiyanlıkta Yaradan ile yaratık aynı hamurdan değiller, başka başka özlerden, onun için aralarında kapanmaz bir aralık var. Orta Çağ'ın başlıca akımlarından biri olan mistisizm, Tanrı üzerindeki bu ortodoks Hristiyan görüşüyle hep savaşmıştır. Resmi Hristiyan görüşüne boyuna sızan yeni Platonculuk, Hristiyanlığın bu Tanrı-insan ilişkisi anlayışını hep mistisizme kaydırmıştır. Çünkü Tanrı ile insanın içten yakın oldukları, birbirlerinden birçok basamaklarla ayrı da olsalar, önce eşit oldukları düşüncesi, yeni Platonculuğun, dolayısıyla da onun bir görünüşü olan mistisizmin en temelli görüşlerinden biridir. Hristiyanlığın bu sert yaradan-yaratık karşıtlığı, Tanrı-insan ilişkileri açısından alınırsa, bundan yalnız teorik değil, pratik bakımından da pek önemli olan bir takım sonuçların çıkmakta olduğunu görürüz. İnsan varoluşunu Tanrı'nın istemesine borçlu ise, o zaman insan hayatının tek anlamı Tanrı'nın istediğini yerine getirmek olur. Hristiyanlık teosentrik bir dindir. Tanrı bütün varlığın merkezidir. Her şey dönüp dolaşıp ona bağlanır. Bütün varlık Tanrı isteği için vardır. Bu dünya Tanrı kendini açsın diye vardır. Evren Tanrı'nın açınmasıdır. Vahiy. Açınma da Tanrı'nın istenç ve özünün bir dile gelmesi olduğu için tek doğru olandır. Tek geçerliliği olan şeydir. Bu yüzden Hristiyanlık alçak gönüllü olmayı, humilitas, Tanrı'nın önünde alçalmayı, küçülmeyi en yüksek erdem sayar. Bu erdem Hristiyanlığın dindarlığın özüdür. Dolayısıyla da bunun tersi olan kibir, yani Tanrı'ya eşit olmaya, kendisini onunla bir tutmaya kalkışmak, onun sırlarına ulaşabileceğini düşünmek en büyük kötülüktür. Sonra bu dünyadaki bütün otoriteler tanrısal istençten aktarılmadırlar. Ondan ödünç alınmışlardır. Onun izniyle iş görmektedirler. Onun için ana baba ve devlet gibi otoritelere itaat gerek. Öteki erdemlerde itaat gibi hep böyle Tanrı'ya bağlanarak temellendirilirler. Yaratıklar dünyasının ötekisinde bulunan aşkın, transcendent olan Hristiyan Tanrısı bir de kişiliği olan Tanrı'dır. Bu kişiliği olan Tanrı karşısında da kişiliği olan ruh var. Benim karşısında senin olması gibi. Her ikisi de bunların dışarıya doğru kapalıdırlar. Hristiyan Tanrısı Herakles'in, Stoa'nın logosu gibi evren içinde dağılıp bölünen, kişiliği olmayan bir Tanrı değil. Onun için Tanrı ile birleşmeyi göz önünde bulunduran mistikler hep Tanrı'nın bozulmaz bir birlik, kırılmaz bir çember gibi olan kişiliğini ortadan kaldırmayı denemişlerdir. Ruhun kişiliği düşüncesi de antik bir düşünce değil. Antik felsefede ruh kişisel değildir, bir doğa faktörüdür. Bu yüzden antik felsefe ruh, psyche ve can, bios kavramlarını sıkı sıkıya birbirine bağlar. Bu anlayışta tek tek ruhlar evren ruhunun dallanıp budaklanmaları, sürgünleri gibidir. Buna karşılık ruhun tek başına olduğu, yalnız olduğu, yalnızlığı içinde Tanrı'nın karşısında bulunup Tanrı'nın bakışlarını üzerinde topladığı düşüncesi, kişilik kavramının gelişmesine yol açan bu görüş antik değil, bir Hristiyan düşüncesidir. Mistisizm bu düşünce karşısına da çıkmıştır. Çünkü mistik Tanrı'ya esrime, ekstasis vicit ile, yani benin sınırlarını kırarak bu birliği çözerek ulaşmayı dener. Panteist mistisizmin amacı hep bilincin çemberini, benin kapalılığını aşmaktır. İşte bu kişiliği olan yaratıklar dünyasının yaradanı olan transcendent bir tanrı kavramı Hristiyan inancını taşıyan bir ana direktir. Hristiyan inancını taşıyan bir başka direk de Tanrı insan ile bir olmak yolu ve aracıyla insanın günah ve ölümden kurtulacağı düşüncesidir. Tanrı insan ile bir olmakta bir takım kutsallaştırıcı eylemler, sakramentum, dipnot, vaftiz, şaraplı ekmek, günah çıkarma ve benzeri ile gerçekleştirilir. Bu Tanrı insan, dipnot, Tanrı'nın insan kılığına girmesi, Hristiyanlıkta İsa Mesih, Jesus Christus olarak görünmesi anlayışı, yalnız Hristiyanlıkta değil, o sıralarda Roma İmparatorluğu içinde yayılıp yerleşen bazı Hellenistik kültlerde de var. Bu da kişisel bir din gereksinmesinin uyanmış olduğunun bir belirtisi. Çünkü din bu sıralarda Roma'da bir devlet işi olarak dışlaşmıştı. Resmi Roma dini imparator kültünde devletin kendisine tanrılaştırmasına varmıştı. Kişisel dindarlıkta her şeyden önce kişisel ölümsüzlüğünü özlemek demektir. Tanrı'nın insan olması bu insan olmuş Tanrı ile kutsallaştırıcı eylemler yoluyla birleşebileceği inancı Hristiyanlıktaki mistik öğedir. Hristiyanlığın ilkece bütün yaratıklardan başka olan transcendent Tanrısı ve bu Tanrı ile bir olmayı göz önünde bulunduran mistik inanç nasıl uzlaşabilir? Bu uzlaşmayı daha Hristiyan inancının ilk kurucularından olan havarilerden Apostolos, Paulus da denemiştir. Paulus Tanrı'ya karşı işlenmiş bir suç olan günah ile ölümü birbirine bağlar. İnsan ona göre doğuştan, doğasından, physis, günahlıdır. Bu yüzden ölüme mahkumdur. Ölüm cezasına çarptırılmıştır. Ama Tanrı özgür bir eylem ile kendisini isteyerek insan olmuş, bununla da insana ölümden kurtuluş yolunu açmıştır. Çünkü insan ölüp dirilen İsa ile bir olunca, dolayısıyla onun kaderine katılınca, onun gibi yeniden doğma, ölümü aşma olanağını kazanabilecektir. Bu da Tanrı'nın insana bir lütfudur. Gratia. Bu kurtuluş dogması Hristiyanlığın ahlak görüşünün ayar noktasıdır. Günah Hristiyanlığa göre insana doğmuş olması, ölümlü olması gibi özgü olan bir niteliktir. İnsan doğasından günahlı ve ölüme mahkumdur. Bu yüzden de insan günahtan ancak doğaüstü bir ilkenin yardımıyla, Tanrı'nın kendisine elini uzatmasıyla, inayet, kurtulabilir. Ama bu demek değildir ki insan günaha karşı savaşamaz, savaşmamalı. Tam tersine, bu savaş olmasa insan kurtuluş gereksinmesini de duymazdı. Yalnız şu var, bu savaşmasında insan yalnız kendi gücüyle başarıya ulaşamaz. Burada biraz da Hristiyanlığın bu görüşüyle antik felsefenin bu konudaki anlayışını karşılaştıralım. Sokrates ile onun izinde yürüyenlere göre erdem bilgidir. Kimse bile bile kötülük, suç, günah işlemez. Dolayısıyla en yüksek amaç olan mutluluğa insan kendi gücüyle, bilgisini olgunlaştırmakla ulaşabilir. Hristiyanlığa göre ise böyle bir şeyi düşünmek bile bir küstahlıktır, bir günahtır. İnsanın günaha karşı yaptığı savaş, tüm doğasına karşı açtığı bir savaştır. Amaç da bu doğayı tümüyle yenmektir. Gerçi doğamızın belli yönlerini yenmek düşüncesi antik felsefede de var. Sokrates duygulanımlar, duyusal istekler üzerinde akıl ile bir egemenlik kurmak gerektiğini ileri sürmüştür. Stoa'nın tutkuların üstüne yükselme, apoteia ile içten bağımsız olmaya, dolayısıyla mutluluğa ulaşabileceğine inanmıştı. Hristiyanlığın ideali bunlardan büsbütün başka bir şey. Burada göz önünde bulundurulan, insanın bütün gücünü ortaya koyarak hiçbir zamanda tam olarak gerçekleştiremeyeceği etini yenmek çabasıdır. Sokrates'te, Platon'da, Stoa'da ruhun yüksek yönünün, akıl, istenç, aşağı yönüne, istekler, içgüdüler, hakim olması gerektiği, hakim olabileceği düşüncesindeydiler. Hristiyanlığa göre ise ruh doğal halinde bütünüyle bozulmuştur. Onun için amaç da büsbütün başka bir insanı, yepyeni bir insanı ortaya koymaktır. Yine bu yüzden antik felsefenin düşündüğü gibi ruhun yalnız yüksek kısmı ölümsüz değildir. Tanrı'nın inayetine ulaşacaksa insanın tümü birden yeniden dirilecektir. Ancak baştan aşağı değişmiş olarak. Bu son söylenenleri Hristiyanlığın ölüm karşısındaki tutumu daha iyi aydınlatabilir. Ölüm sorunu, ölüm karşısında en doğru tutumun ne olabileceği, ölüm korkusunu yenme sorunu, antik felsefede de önce Sokrates çığırlarda, sonra da özellikle Aristoteles'ten sonraki gelişmede önemli bir yer alır. Bu konuda antik felsefenin düşüncesi özetle şudur denilebilir. Ölüm korkusu insanın aklı ile yenebileceği bir yanılmadır. Dipnot, Platon, Apoloçya'da, ölüm hiçbir şey duyulmayan derin bir uyku durumuna girmek ya da bizi yeni ödevlerin beklediği yeni bir hayata geçiştir. Her iki durumda da korkulacak bir şey yok. Faydon'da, ruh bileşik değil yalınç bir birliktir. Dolayısıyla ruh için ölüm olamaz. Stoa, ölüm insan hayatının evrene karışıp erimesi, ana yurda dönmesi, böylece hayatın belirleniminin gerçekleşip tamamlanmasıdır. Epikürosçu çığır, ölümden bana ne? Hristiyanlığa göre ise Paulus ve Augustinus için bütün bu ölüm gerçeğini görmezlikten gelmek isteyen yorumlar kendi kendimizi bir aldatmadır. Ölümden korkulmaz demek boş bir sözdür. Ölüm korkusu beşeri bir şeydir. Günah gibi insanın özü ile ilgilidir. Ölüm korkusundan kurtulma ancak ölümden kurtulma ile olabilir. Ölümden kurtuluş da ancak Tanrı'nın kayırması, inayeti sağlayabilir. Hristiyan dünya görüşünün getirdiği, antik felsefede olmayan yeni anlayışların başlıcaları bunlar. Hristiyan görüşünün antik felsefe ile ortak olduğu anlayışlarda, bağdaşıp birleştiği yönlerde bu felsefenin yardımıyla öğretisini oluşturmaya çalıştığına göre elbette var. Bunların başında Platon'un idealizmi ile dualizmini, Aristoteles'in teleolojisini, Stoa'nın monoteizmi ile önceden belirlenmiş olma, paradidestinatio inancını sayabiliriz. Antik çağ felsefesinden yalnız bir çığır ile, şüphecilik ile Hristiyan dünya görüşü elbette hiçbir şekilde uzlaşamazdı. Çünkü şüphecilik, skepsis, çürütülemez. Bir doğrunun insan için olamayacağı, şüphede durup kalınması gerektiği düşüncesindendir. Oysa Hristiyanlık mutlak bir inana bağlanıyordu. Belli inançlarda kesin bir doğruya varmış olduğuna güveniyordu. Şüphecilik ise böylesine bir doğruya ulaşmayı ilkece olanaksız sayıyordu. Augustinus, Orta Çağ felsefesinin özellikleriyle Hristiyan dünya görüşünün temel kavramları arada böyle belirtmeye çalıştıktan sonra, şimdi yine patristik felsefeye dönelim ve bu felsefenin en güçlü düşünürü Augustinus'un öğretisini görelim. Kilise babalarının felsefesi patristik, Hristiyan dininin öğretisini oluşturmak, bu öğretiye bir biçim vermek çaba ve denemelerini kapsıyordu. Bu çabalarla öğretinin çerçevesi Augustinus'tan önce oldukça belirmişti. Ama bu öğretiye sistemli bir birlik, bütünlük kazandıran, Hristiyan inançlarını bilimsel bir sistem içine yerleştiren, dolayısıyla Hristiyan doğmasını, dipnot, inancın kavramsal formu, kilisenin inanılsın diye ileri sürdüğü vahiy ile geleneğe dayanan doğru. Kesin olarak Kur'an Augustinus olmuştur. Onun için daha önce belirtildiği gibi Augustinus felsefesi, Orta Çağ Hristiyan felsefesinin çıkış noktası ve bundan sonraki gelişmeyi belirleyen temeldir. Bu öğreti genellikle Hristiyan kilisesinin felsefesidir. Aureleus Augustinus 354-430 Kuzeybatı Afrika'da Tagaste'de doğdu. Babası bir Romalı subay ve pagan, annesi Hristiyan, dindar, ince ruhlu bir kadın, oğlu üzerinde derin bir etkisi var. Ateşli mizacı Augustinus'a büyük iniş çıkışları olan, içinde sert çalkantılar yaratan bir hayat yaşattı. Önce gününün Roma gençleri gibi kendini zevk ve sefaya verdi. Bu sıralarda Romalı filozof ve yazar Cicero'nun yapıtlarını, özellikle Hortensius'u okuyunca felsefeye merak duydu. Bir aralık Mani dinine, Manilik, Manikeizme girdi. Dipnot, Manilik. İranlı Mani'nin 215-275 kurduğu bir din. Bir aralık Hristiyanlık için korkulu bir rakip oluyor. Eski Mezopotamya, İran, Hint ve Gnostik Hristiyan din görüşlerinin fantastik bir karışımı olan sert dualist bir öğretisi var. Bir yanda kötü ilkesi, karanlığın ülkesi, öbür yandan da iyi ilkesi, aydınlığın ülkesi bulunmakta. Başlı başına birer güç, bağımsız birer ilke olan bunlar, birbirleriyle sürekli bir savaş içindeler. Bu savaş insan ruhunun içinde olup bitmekte. Bu anlayıştan da çok sıkı, asketik bir ahlak oluşur. Nereden geldiğini, bu sıralarda başlıca kaygısı olan bu soruyu açıklıyor gibi geldi. Mani dininin gerçeğe aykırı düşünüşünü görüp anlayınca bu dinden ayrılıp şüpheciliğe, yeni akademiya skepsisi geçti. Ama Platon'un özellikle de Plotinos'un yazdıklarını okuyunca şüphecilikten de kurtuldu. Platon felsefesiyle yeni Platoncu öğretinin üzerinde etkileri çok derin oldu. Bu etkiler bundan böyle bütün ömrü boyunca sürecektir. En sonunda Milano Piskoposu Ambrosius'un etki ve aracılığıyla Hristiyan oldu. 387. Kilise hizmetine girip piskoposluğa kadar yükseldi. Bu yerde ömrünün sonuna kadar Hristiyanlığın birliği için uğraştı. Sapkın, heretik öğretilere karşı, Pelagianizme, Manikeizme ve şüpheciliğe karşı büyük bir tutku ile savaştı. Yapıtları: Contra Academicos, akademiyacılara karşı. Şüpheciliğe karşı bir savaş yazısı, De Beata Vita, mutlu yaşayış üzerine. Gerçek mutluluğun ancak Tanrı bilgisinde elde edilebileceğini gösterir. De Ordine, tanrısal dünya düzeninde iyi ile kötünün yeri üzerine bir inceleme. Soliloquia, söyleyişler, özellikle ruhun ölümsüzlüğü üzerinde durur. De Libero Arbitrio, özgür seçme istenci üzerine. De Civitate Dei, Tanrı Devleti üzerine. Tarih metafiziği Tanrı Devleti ile yeryüzü devletinin insanlık tarihindeki savaşını anlatır. De Trinitate, üçlü birlik üzerine. Yalnız teolojik bir eser değil, ruh metafiziği için de önemli. Confessions, itiraflar. Hayatının öyküsü, retractions, geriye bakışlar. Araştırmalarının bir gözden geçirilmesi. Augustinus ilk yapıtlarından birine Contra Academicos, akademiyacılara karşı adını vermiştir. Bu kitap kendisinin de bir aralık içinden geçtiği şüpheciliğe karşı sert bir savaştır. Burada akademiyacı şüpheci demek. Çünkü Platon'un akademiyası uzun bir süre M.Ö. 3. yüzyıldan beri antik şüpheciliğin merkezi olmuştu. Yapıtın çıkış noktası şu düşünce: bir doğru vardır ve bunun elde edebileceğinden şüphe etmemek gerekir. kanısına varılmadıkça mutluluğa ulaşılamaz. Bu yüzden de kesin bir doğrudan yoksun olan şüpheci onulmaz bir mutsuzluk içindedir. Agustinus'a göre bir doğru, doğru olan bir bilgi de vardır. Örneğin iki çelişik önermeden birinin doğru olduğundan kimse şüphe etmez. Sonra da bir benimizin, bir ruhumuzun olduğundan şüphe edemeyiz. Algılarım var, yaşantılarım var, yaşıyorum. Bütün bunlar da benimin ruhumun var olduğunun kanıtlarıdır. Şüphe ediyorum, demek ki varım. Bunu da demekle Agustinus, Descartes'in ünlü önermesini cogito ergo sumu çok daha önceden söylemiş oluyordu. Nitekim Descartes'in de önermesini şüphesini yendiren sarsılmaz bir dayanak olarak bulmuştu. Demek ki bir doğru var ve söz götürmez. Bir doğrunun sahibiyiz de. Zaman dışı olan mutlak bir doğrunun olması demek de Agustinus'a göre bunu karşılayan mutlak bir varlığın Tanrı'nın da olması demektir. Tanrı'nın öncesi sonrasız olan varlığını düşünmeden zamana bağlı olmayan bir doğrunun olabileceğini düşünemeyiz. Nitekim zaman dışı olan matematiğin, mantığın doğrularını ya da Platon'un idealarını düşünürken hep tanrısal tindeki düşüncelerini düşünmekteyizdir. Agustinus'un bütün düşünceleri iki konu üzerinde toplanır. Tanrı ve ruh konularında. Ona göre araştırılmaya, bilinmeye değer olan yalnız bu iki konudur. Bunların dışında Tanrı ve ruhun Tanrı ile ilişkisi dışında kalan bütün konuların, örneğin doğa bilgisinin başlı başına bir değeri yoktur. Bunlar insanı ancak kibre vardırırlar. Her bilgi Agustinus'a göre kesinliği ile ruha dirlik ve esenlik, salus sağlayan doğruyu bir aramadır aslında. Bu dirlik ve esenlik de ancak insanın kendisine Tanrı'ya tam olarak verişiyle elde edilebilir. Tanrı da huzura kavuşuncaya kadar tedirgindir gönlümüz. Gerçi Tanrı bilgisine Platon ile onun izinde yürüyenler de yaklaşmışlardır. Ama bu konuda tam ışığa ancak kutsal kitaptaki açıklamada, vahiy, ulaşabiliriz. İnsan doğruyu kendi ruhunda ve kutsal kitapta arayabilir. Doğruyu ancak bu iki kaynaktan devşirebilir. Ve Tanrı'nın ne olduğunu da, özünü de Tanrı örneğine göre yapılmış olan kendi ruhundaki bir örnekseme, analogia ile en iyi kavranabilir, kavrayabildiği kadar. Nasıl ruh birdir ve hem de bedenin her yerindedir, bunun gibi Tanrı da birdir, her an her yerdedir. Tanrı'nın biricik varlığı karşısında yaratıkların hiçliği, en açık olarak Tanrı'nın zaman dışında, öncesiz sonrasız, oluşuna karşılık yaratıkların zaman içinde, önceli sonralı oluşlarında görülebilir.